Ayrım 50.
Biliyor musun, pek komikti. O zaman Oleg ezilmiş, solumaya yüz tutmuş menekşeleri kolundan çıkaracak mıydı? Bekleyip avluya dönebilirdi. Fakat gene de bu dolgun, güven dolu istihkamlardan kaçmak zorundaydılar. İstihkamlar onların geçmelerine izin vermeyeceklerdi. Yani birlikte geçmelerine. Bugün değilse bile mutlaka başka bir gün Vega. Evet, Vega'da hafifçecik adımları, kahve gibi parıldayan bütün evrensel tozlara yabancı gözlerle o da kendisine ait o yumuşacık, sevimli, narin ama gene de yatak eşyasını sundurmaya çıkaracaktı. Bir kuş yuvasız bir kadında yataksız yaşamaz. Ne kadar ince ruhlu, ne kadar gururlu olursanız olun, o kaçınılmaz 8 gece saatinden kaçıp kurtulamazsınız. Yatıp uyumaktan, uyanmaktan. Kırmızı motosiklet son kurşunlarını Kostoglu topa atarak bahçe kapısından gürültüyle dışarı çıktı ve düz burunlu delikanlı da sokakta çevresine zafer kazanmış bir kimse gibi bakındı. Kostoglatov yoluna devam etti. Yenilmişti. Menekşeleri kolundan çekti çıkardı. Artık çiçeklerin de iyice solmadan birine verilebilecekleri son saniyelerdi bunlar. Saçları örülüp uçları elektrik teliyle bağlanmış iki Özbek köylü kızı Oleg'e doğru geliyordu. Oleg iki buketi birer elinde tutarak kızlara uzattı. Kızlar şaşırmışlardı, birbirlerine bakındılar. Oleg'e baktılar, aralarında Özbekçe konuştular. Erkeğin sarhoş olmadığını ve onları rahatsız etmeye çalışmadığını fark ettiler. Hatta belki de bu asker amcanın üzüntüden onlara iki demet armağan etmek istediğini bile anladılar. Bir tanesi buketlerden birini alıp başını salladı. Öteki de öbür buketi aldı ve başını salladı. Oleg sırtında o pis, terden lekelenmiş sırt çantasıyla kalmıştı. Geceyi nerede geçireceğini tekrar düşünmek zorundaydı. Bir otele gidemezdi, Zoya'ya gidemezdi, Vega'ya gidemezdi. Yani gidebilirdi, gidebilirdi. Genç kadın sevinirdi buna, duygularını da belli etmezdi. Fakat bu imkansız olmaktan çok yasaklanmıştı. Ve Vegas'ız da bu 1 milyon insanlı, harikulade, zengin şehrinde sırtında ağır bir yükten kalır yeri yoktu. Daha bu sabah şehri mümkün olduğu kadar çok kalmayı isteyecek kadar sevmiş olması da garipti. Başka bir şey daha garipti. Onu bu sabah o kadar çok sevindiren şey neydi? Bütün iyileşmiş olması da birdenbire ona özel bir armağan olmaktan çıkmıştı. Oleg daha bir sokak öteye gitmeden ne kadar acıkmış olduğunu, ayaklarının ne fena acıdığını ve bütün vücudunun ne kadar yorgun olduğunu hissetti ve o inatçı tümör de içinde seyirdi. Tek düşündüğü şey bu şehri mümkün olduğu kadar çabuk terk etmekti. Artık ona açık olan uç tereke dönmek de çekici görünmüyordu. Oleg bu yorucu özlemin kendisini orada bütün kapsayacağını fark etti. İşte şimdi onu mutlu kılacak bir yeri ya da bir şeyi düşünebilmek yeteneğinden düpedüz yoksundu. Vega'ya dönmek hariç. Kendini onun ayaklarının dibine atmak vardı. Beni geri gönderme, yalvarırım yapma, suç bende değil. Fakat bu imkansız olmaktan çok yasaklanmıştı. Yoldan geçen birine saati sordu, üçü geçiyordu, kararını vermek zorundaydı. Kumandanın bürosuna giden yolun numarasını taşıyan bir tramvay geçti. Oleg en yakın durağı araştırmaya koyuldu. Tramvay sanki kendisi de ağır hastaymış gibi madeni gıcırtılar çıkararak Oleg'i dar sokaklardan geçirdi. Gıcırtılar dönemeçlerde son haddini buluyordu. Oleg deri tutacağı asıldıktan sonra pencereden dışarısını seyretmek için öne eğildi. Köhne binalardan, yeşilliksiz, bulvarsız, kaldırımlı sokaklardan geçtiler. Bir açık hava sinemasının reklamını taşıyan reklam tahtası da şöyle bir göründü kayboldu. Bunun nasıl düzenlendiğini görmek ilginç olacaktı. Fakat daha şimdiden bir şey Oleg'in bu dünyanın yeniliklerine duyduğu ilgiyi köreltmişti. Vega 14 yıllık yalnızlığa dayandığı için gururlanıyordu. Fakat yılın yarısında beraber olup da ayrı geçirmenin kendisine neye mal olacağını bilmiyordu. Oleg ineceği durağı tanıyıp tramvaydan indi. Şimdi de sanayi bölgesinde geniş bir caddede 1 mil kadar yürümek zorundaydı. Kamyonlar ve traktörler taşlı yolda gümbürdeye hiç durmadan sel gibi yolun iyi yönüne gidiyorlar. Önce kaldırım uzun bir tuğla duvarla sınırlanmıştı. Sonra bir fabrikanın dekovil hattını geçti. Daha sonra güzel tozlu bir kömür yığınından geçti. Daha sonra büyük kazı çukurlarının önünden geçti. Derken tekrar tren hattından karşıya geçti. Daha sonra tekrar bir duvarın önüne geldi ve sonunda bir sıra tek katlı barakanın önüne geldi. Bunlar geçici mesken olarak yapılmakla beraber 10-20 hatta 30 yıl kalıyorlardı. Hiç değilse şimdi Kosoglotov'un Ocak ayında ilk defa kumandanın bürosunu aradığı günkü gibi yerler çamur değildi. Ama gene de yorucu, uzun bir yürüyüş olmuştu ve Oleg bu sokağın o yeşil bulvarlı, kocaman meşe ağaçları, dayanılmaz ak kavaklar ve kayısı ağaçlarının pespembe mucizesiyle bezenmiş şehirde olduğuna pek inanamıyordu. Genç kadın kendine bunun doğru olduğunu ne şekilde anlatırsa anlatsın bu gerekliydi, isabetliydi. Daha sonraki ayrılık daha da acı verici olacaktı. Şehirdeki sürgünlerin kaderini tayin eden kumandanın bürosu acaba hangi düşünceyle böyle esrarengiz bir şekilde şehrin sınırına yerleştirilmişti? Çünkü işte burada barakaların, çöplükten farksız geçitlerin kırılıp tahta kaplanmış pencerelerin, çamaşır dizilerinin ortasında duruyordu. Oleg çalışma saatlerinde bile görev başında bulunmayan kumandanın yüzündeki iğrenç ifadeyi ve kumandanın onu burada nasıl karşıladığını hatırladı. Şimdi de kendini tutmak ve bağımsız bir insan havasına bürünebilmek için kumandanın barakasındaki koridorda ağır ağır yürüyordu. Kosoglotov gardiyanlara gülümsemezdi. Hatta onlar kendisine gülümseseler bile kendisi asla gülümsemezdi. Onlara her şeyi hatırladığını belirtmeyi kendine görev edinmişti. Kapıyı vurup içeri girdi. Birinci oda çıplak ve boştu. Yalnızca aralıksız iki uzun sallanan tahta sıra, bir parmaklığın arkasında bir masa vardı. Masanın üzerinde de hiç kuşkusuz bölgedeki sürgünlerin raporları duruyor olmalıydı. Bunlar ayda iki defa gizlice kontrol ediliyorlardı. Şimdi burada kimse yoktu. Kumandan kelimesi yazılı olan öbür kapıda açıktı. Oleg bu kapının eşiğine adımını atıp resmi bir tavırla sordu. İçeri girebilir miyim? İçten bir ses onu buyur etti. Hemen gel, hemen gel. Bu da nesiydi? Oleg şimdiye kadar NKVD'de böyle bir ses tonu duymamıştı. İçeri girdi. Odadaki tek insan kumandandı. Oda masanın başındaydı. Fakat bu kumandan o eski esrarengiz görünüşlü ciddi budala değildi. Kibar, zeki görünüşlü bir Ermeniydi. Hiç de kaba değildi. Üniforma da giymemiş, şehrin dış bölümündeki bu yoksun baraka bölgesine hiç de yakışmayan sivil elbise giymiş, neşeli görünüyordu. Ve Oleg'in kocaman bir emirle buraya gelmesine de sevinmişti. Kamplardaki hayatından sonra Oleg, Ermenilere karşı pek de iyi duygular besleyememişti. Kamplardaki birkaç Ermeni barakaya toplanır, en iyi mutfak ve yiyecek işlerini, hatta para dümenlerinde bile elverişli işleri kaparlardı. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse, insan bundan ötürü onlara karşı kırgınlık duyamıyordu. Bu kampları icat edenler, Sibirya'yı bulanlar onlar değildiler. Hem niye birbirlerini korumasınlardı, niye ticareti tepsinler de toprağı sivri kazıklarla oysunlardı? Oleg şimdi resmi masanın başında oturan bu neşeli, dost tavırlı Ermeni'yi görünce Ermenilerin teklifsizliklerini ve iş adamı özelliklerini iyimser bir hava içinde düşündü. Kumandan Oleg'in adını ve geçici olarak buraya kayıtlı olduğunu öğrenince şişman olmasına rağmen hop diye ayağa fırlayıverdi ve dosya dolaplarından birinde onun kartını aramaya koyuldu. Aynı zamanda da sanki Oleg'i eğlendirmek istiyormuş gibi yüksek sesle kurallara göre açıklaması şiddetle yasaklanmış olan adları sırası geldikçe söylemeye koyuldu. Ha, durun bakayım, Kalifotidi, Konstantinidi, lütfen oturun, Kulayev, Karatoglotov. Bu kartında köşesi iyice kıvrılmış. Kazmiyogenev, Kosoglotov. Kumandan gene NKVD kurallarını şiddetle çiğneyerek Kosoglotov'un ismini ve baba ismini soracak yerde karttan okuyuverdi. Oleg Filimonovich? Evet. Ya, 23 Ocak'tan beri tümör tedavisindeymişsiniz. Kumandan hayat dolu içten gözlerini kağıttan kaldırdı. Nasıl gitti? Diye sordu. Daha iyi misiniz? Oleg duygulandı. Hatta boğazından bir şeyin düğümlendiğini hisseder gibi oldu. Bu iş o kadar kolaydı ki, bu korkunç masaların başına sadece insan yerleştirmek o kadar kolaydı ki ve işte daha şimdiden hayat birdenbire değişmişti. Oleg de artık resmi davranmaktan vazgeçip içinden geldiği gibi konuştu. Bu konuda bir şey söylemek zor. Bazı bakımlardan daha iyiyim, bazı bakımlardan daha kötüyüm. Daha kötü mü? İnsan ne nankör yaratıktır. Bir hastanede yere yatıp da ölmeyi istemekten daha kötü ne olabilir ki? Genellikle daha iyiyim sayılır. Kumandan sevinçle, işte bu güzel dedi. Niçin oturmuyorsunuz? Tiyatro bileti vermek bile zaman alır. Onları pullayıp mürekkeple tarihi yazmak ve kalın bir kayıt defterine numarasını yazmak, sonra da başka bir kayıt defterine geçirmek zaman alır. Ermeni bütün bunları neşeyle seve seve yaptı. Oleg'in belgesine bir seyahat izni ekledi ve bunu kendisine verirken de yüzünde duygulu bir ifadeyle ve pek alçak, tam anlamıyla resmilikten uzak bir sesle, "Üzülme," dedi. "Bütün bunlar yakında sona erecek." Oleg sordu. "Ne? Ne mi?" "Elbette kayıt işleri, sürgün, kumandanlar." Geniş yüreklilikle gülümsedi. Besbelli önünde yapılacak bir sürü daha güzel iş vardı. Oleg bir şeyler öğrenmeye çalıştı. "Emirler geldi mi?" Kumandan içini çekti. "Emir gelse de gelmese de bir," dedi. "Fakat belirtiler var. Ben bundan eminim, bu da gelecek. Sıkı dur, iyileş, er geç kendini toparlayacaksın." Oleg küskün küskün gülümsedi. "Beni ayağımdan çekip düşürdüler bile." "Mesleğin nedir?" "Yok ki." "Evli misin?" "Hayır." "İşte bu güzel." Kumandan bunu güvenle söylemişti. Çoğu zaman sürgünler sonradan karılarını boşuyorlar ve korkunç bir karışıklık oluyor. Fakat sen serbest bırakılacaksın. Doğduğun şehre dönüp evleneceksin. Evleneceksin. Oleg kalktı. "Eğer gerçekten böyle olacaksa sağ olun," dedi. İyi niyetli kumandan, iyimser bir baş hareketiyle Oleg'i uğurlamakla beraber tokalaşmak için ona elini uzatmadı. Oleg odalardan geçip giderken, "Bu kumandan niye böyle iyimserdi acaba?" diye düşündü. Doğuştan mı böyleydi, yoksa geçici mi? Yoksa artık bu karakterde kimseleri mi işe almaya başlamışlardı? Doğrudan doğruya bunu öğrenmek için geri dönmesine imkan yoktu ama bunu öğrenmesi de çok önemliydi. Gene barakaları geçti, gene tren yollarından karşıya geçti. Oleg hep derin düşünceye dalmış, hızlı, düzgün adımlarla yürüyordu. Biraz sonra da ısındığı için yağmurluğunu çıkardı. Kumandanın onun üzerine boca ettiği sevinç sağanağı Oleg'i sırılsıklam etmiş, yüreğini coşturmuştu. Ancak yavaş yavaş zihnine sinip yerleşti. Yavaş yavaş Oleg masa başına geçenlere güvenmemeyi öğrenmişti. Savaştan sonra siyasi tutuklular için bir af furyasının başlayacağını, resmi görevliler, yüzbaşılar, binbaşılar yalan olduğunu bile bile yaydıklarını nasıl olur da hatırlayamazdı. Buna nasıl da inanmıştı? "Bana yüzbaşı kendisi söyledi. Oysa görevlilere, çaresiz tutuklulara işlerini yapabilsinler ve sağ kalabilmek için gayretini göstersinler diye ümit vermeleri emredilmişti. Şu Ermeni hakkında şunu öğrenmişti. Adam çok bilgi edinmişti ve bilgisinin de mevkiine göre pek saçma göründüğüydü. Fakat işin aslı aranırsa, Oleg de gazetelerde gözüne ilişen haberlere bakıp bu sonucu ummamış mıydı? Aman Allah'ım! Ama artık zamanı gelmişti. Hem de geçiyordu. Bir insan vücudunda bir tümör çıkarır ve ölür. Peki öyleyse bu kamplar ve sürgünlerin olduğu bir ülke nasıl yaşayabilir? Oleg gene kendini mutlu hissetti. Hiç değilse o ölmemişti. Ve yakında da Leningrad'a gitmek için bir bilet alabilirdi. Leningrad. Gerçekten sen Isaac sütununa gidip ona dokunabilecek miydi? Kalbi kırılacaktı. Ama sen Isaac'i aldırma. Artık Oleg'in Vega ile olan ilişkilerinde her şey değişmişti. Bu ona uyuşukluk vermişti. Şimdi eğer gerçekten... Fakat artık bu bir uydurma hikayede değildi. Oleg burada onunla beraber yaşayabilirdi. Vega ile yaşa, yaşa, beraber. Bunun hayalini kurarken bile yüreği kabarıyordu. Oleg niye ona her şeyi anlatmasındı? Niye ona gitmesindi? Oleg niye ona her şeyi anlatmasındı? Niye ona gitmesindi? Oleg bu haberi ona vermezse başka kime verebilirdi ki? Oleg'in bağımsızlığıyla ondan başka kim ilgilenirdi? Oleg tramvay durağına gelmişti bile. Tren istasyonuna giden bir tramvayla Vega'nın evine giden arasında bir seçme yapmak zorundaydı. Acele etmesi gerekiyordu. Çünkü yakında Vega'da gidecekti. Güneş de artık gökyüzünde yükseklerde değildi. Gene huzuru kaçtı. Gene Vega'ya yönelmişti. Ve kumandanın bürosuna giderken zihnini çalıştırarak vardığı mantıki düşüncelerden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Niye sanki suçlu ya da lekeli bir adam gibi kaçmak zorunda kalmıştı? Genç kadın hastalığı tedavi ederken onu düşünmemiş miydi? Oleg mesele çıkarıp tedaviyi durdurması için ona yalvardığı zaman da susup onun gözünün önünden kaybolmamış mıydı? Oleg şimdi niye ona gitmesindi? Niye yükselmesinlerdi? Niye yükseklere çıkmasınlardı? Onlar insan değil miydiler? Hele Vega. Başkaları bir yana ama Vega. tramvaya binmek için ileri atıldı. Durakta büyük bir kalabalık vardı ve hepsi de tramvaya hücum etmişlerdi. Herkes içeri girmeye çalışıyordu. Oleg'in bir kolunda yağmurluk, öbür elinde de sırt çantası bulunduğundan parmaklığa tutunamıyordu. Onun için kalabalık onu iteliğe kakalıya eze eze önce sahanlığa sonra da tramvayın içine soktu. Oleg her yandan iyice sıkıştırılmış durumda kendini görünüşlerinden üniversiteli oldukları anlaşılan iki kızın arasına itilmiş buldu. Biri sarışın, diğeri kumral olan iki kız Oleg'e öyle yakın duruyorlardı ki belki de erkeğin solumasını bile duyuyorlardı. İki eli de yanlarına öyle bir bağlanmıştı ki sadece bir yere tutunmamakla kalmamış, bir de öfkeli biletçiye para vermek imkanını da bulamamıştı. Ellerini bir santim bile kıpırdatamıyordu. Yağmurluğu tutan sol kolu neredeyse kumral kıza sarılacaktı. Bütün vücudu da sarışın kıza öyle sıkı sıkı dayanmıştı ki kızın vücudunun her zerresini hissedebiliyordu ve kız da onun farkındaydı. Tutkuların en şiddetlisi bile onları şu kalabalık tramvayda olduklarından daha sıkı bir şekilde birbirlerine sarmaş dolaş edemezdi. Kızın boynu, kulakları ve saçları Oleg'i aklının alamayacağı derecede yakındı. Kızın ince, eskimiş elbisesinin içinde yumuşacık ve körpe vücudunu da hissetti. Kumral sarışına üniversite meselelerini anlatmaya devam etti. Fakat sarışın artık ona karşılık vermiyordu. Uşterek'te tramvay yoktu. Halkı böyle balık istifi hapishane arabalarına doldururlardı ama erkeklerle kadınlar da pek ender arabaya bindirilirdi. Bu heyecanı onca yıldan beri içinde duymamış, ondan güç almamıştı. İşte bunun içinde şimdi ona daha yeni ve şiddetli görünmüştü. Oysa bu heyecan onu mutlu etmek şöyle dursun küskünleştirdi. Çünkü bu heyecan öyle bir ışıktı ki onun ötesine Oleg istese de gidemezdi. Onu önceden uyarmışlardı değil mi? Libidonun kalacağını ama yalnızca libidonun. Böylece iki durak geçtiler. Tramvay hala kalabalık olmakla beraber yolcular artık Oleg'i arkadan pek sıkıştırmadılar. O da hafifçe geriye çekilebilirdi. Fakat bunu yapmadı. Oradan uzaklaşıp bu kutsal işkenceyi sona erdirecek irade gücünü kaybetmişti. O anda tam o sırada bu durumda kalmaktan başka hiçbir şey istemiyordu. Tramvay Eskişehir'e kadar gitse bile, hatta Vatman aklını kaçırsa da tramvay hiç durmadan döne döne zangır zangır geceye kadar gitse bile, hatta dünya gezisine çıkmış olsa bile. Oleg bu ilişkiyi kesmek için önce davranmayı bir türlü kendine yediremiyordu. Bunun ötesinde sadece elde edilmesi imkansız sonuç vardı. Bu zevki biraz daha uzatarak kızın ensesindeki bukleleri ezberledi. Kızın yüzünü de hiç görmedi. Ayrıldılar. Sarışın kız tramvayın içinde ileriye yürüdü. Oleg de sırtını ve dermanı kesilmiş bacaklarını doğrulturken Vega'ya gitmekle işkenceye ve çılgınlığa gitmiş olacağını anladı. Vega'dan kendisinden isteyeceğinden daha çok şeyler isteyecekti. Öyle yüksek seviyede anlaşmaya varmışlardı ki ruhsal birleşme onlar için hepsinden daha önemliydi. Fakat Oleg bu yüksek köprüyü kendi elleriyle ve onunkilerle kurduktan sonra kendi ellerinin zayıflamaya başladığını da hemen hissetmişti. Genç kadına bir sağlam vaatte bulunurken başka bir vaatle de ona işkence edecekti. Ve genç kadın gidip de Oleg onun odasında yalnız kalınca genç kadının elbiselerine ötesine berisine hatta kokulu mendiline bakıp ağlayacaktı. Hayır, o sarışın kızdan daha akıllı olmak zorundaydı. Tren istasyonuna gitmesi gerekiyordu. Oleg tramvayın ön kısmına gidecek yerde iki kızı geçip öbür yolcuları itip kakarak yürüdüğü için sayıla sövüle arka sahanlığa geldi ve tramvaydan aşağı atladı. Tramvay durağının yakınında çiçekçi kadın hala menekşe satıyordu. Güneş çekilmeye başlamıştı bile. Oleg gene yağmurluğunu giydi ve istasyona gitti. Bu tarafın tramvayı öteki kadar kalabalık değildi. Oleg istasyonun önündeki meydanlıkta kalabalığın arasına sıkışıp ona buna yol sorup yanlış cevaplar ala ala sonunda uzak yerlere bilet satılan gişelerin yerini buldu. 4 gişe vardı ve her gişenin önünde de 150-200 kişi bekliyordu. Sıraya girmemiş olanlar da hariçti. Oleg sanki hiç buradan ayrılmamış gibi o tren istasyonlarında günlerce sırada bekleyişi hiç yadırgamadı. Dünyada pek çok şey değişmişti. Değişik modalar, değişik sokak lambaları, gençlerin değişik davranışları gibi. Fakat Oleg'in hatırladığı kadar bu iş hiç değişmemişti. 1946'da da durum böyleydi. 1939'da da, 1934'te de ve 1930'da da. 1920 yıllarında yeni ekonomik siyaset günlerinde dükkan vitrinlerinin mallarla yüklü olduğunu hatırlayabiliyordu. Fakat istasyon gişelerinin uzun, sabırlı insan kuyruklarıyla dolu olmadığını aklından hayalinden geçirmezdi. Yalnızca hükümetin özel iznini almış olanlar ya da özel paso ya da bir kerelik izin almış olanlar günlerce sırada beklemeden yolculuğa çıkabilirlerdi. Şimdi Oleg'in de özel izni vardı. Gerçi bu da pek yüksek bir değer taşımıyordu ama gene de işini görmeye yeterdi. İstasyon havasızdı ve Oleg de terliyordu. Ama kürk şapkasını sırt çantasından çekip çıkardı, başına geçirdi. Tıpkı ayakkabıcının kunduraları düzeltmek için kullandığı ayakkabı kalıbının tutacak yerinin dışarı fırlamış halini andırıyordu. Sırt çantasını bir omuzuna astı. Sanki iki hafta önce ameliyat edilmiş gibi yüzüne bitkin bir ifade verdi. Ve işte bu yorgun tavrı, boş bakışlarıyla iki kuyruğun arasından süzülüp mümkün olduğu kadar öne ilerledi. Başkaları da aynı yoldan ilerlemeye çalışıyorlardı. Fakat onlar gişeye sokulmaya ya da itip kakarak öne geçmeye çalışmıyorlardı. Çünkü görevli bir polis orada duruyordu. Oleg adamın gözleri önünde bitkin bir tavırla ceketinin altındaki yan cepten belgesini çıkardı ve güvenle yoldaş polise uzattı. Genç bir general havasındaki erkek yapılı, bıyıklı Özbek önemli bir kimse havasında belgeyi okudu ve kuyruğun başında bekleyenlere ''Bu adamı önce alın'' dedi. ''Ameliyat geçirmiş.'' Oleg'e de sıranın başından üçüncü olmasını işaret etti. Sıradaki yeni yoldaşlara tasalı ve yorgun bakışlarla bakarak araya sıkışmaya çalışmayıp yana çekildi. Başı önünde bekledi. Yüzü geniş kenarlı kahverengi kadife şapkayla gölgelenmiş, şişman yaşlıca bir Özbek Oleg'i sıraya soktu. Gişeye yakın durmak eğlenceliydi. Kadın bilet memurunun biletleri parmaklayışını, yolcunun ellerinde sıkışıp kalmış iç ceplerden birinden çıkarılmış bilet ücretini fazla fazla karşılayacak parayı görüyordu. Bir yolcunun ürkek ricasını ve bilet memurunun hiç bozulmayan red cevabını duyuyordu. İşlerin yürüdüğünü, hem de hiç yavaş sayılmayacak şekilde yürüdüğünü açıkça belli ediyordu. Sonunda bilet gişesinin penceresine eğilme sırası Oleg'e geldi. Kıhan Tao'ya bir gidiş bileti istiyorum. Üçüncü mevki numarasız olsun. Bilet memuru sordu. Nereye dediniz? Kıhan Tao'ya. Gişede duran kız, isim doğru değil galiba dedi ve omuzlarını silkeleyerek kocaman bir demir yolu rehberini karıştırmaya koyuldu. Oleg'in arkasında duran bir kadın sordu. Niye numarasız yer alıyorsun arkadaş? Üstelik ameliyatlısın da. Üst yatağa çıkacaksın, dikişlerin patlayacak. Numaralı yer almalısın. Oleg içini çekti. Param yok. Bu doğruydu. Bilet memuru sonunda rehberi gürültüyle kapayarak ''Böyle bir istasyon yok!'' diye bağırdı. ''Gideceğin yere en yakın istasyon için bilet al bari.'' Oleg hafifçe gülümsedi. ''Böyle bir istasyon nasıl olmaz?'' Bir yıldan beri hizmette. Buraya gelmek için o istasyondan trene binmiştim. Bilseydim size göstermek için biletimi saklardım. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Eğer rehberde yazılı değilse böyle bir istasyon yok demektir. Oleg ameliyattan yeni çıkmış bir hastadan beklenmeyecek derecede öfkelenerek ama tren orada duruyor diye ısrarla söylendi. Orada da bilet gişesi var. Vatandaş eğer bilet almayacaksan çekil git başka... Sıradakiler de bağırmaya başladılar. Doğru, boşuna zaman harcama. Sana verilen bileti al. Ameliyat olmuş, hala mesele çıkarıyor. Ah ah, Oleg bunun tartışmasını yapmayı ne kadar isterdi. Nasıl gidip bilet işinin başındaki şefi ve istasyon müdürünü görmek istediğini belirterek oradan oraya dolaşırdı. Bunların başlarını kafalarını birbirine vurup hakkını nasıl da alırdı. Belki bir dilencinin hakkıydı ama gene de haktı. Hiç değilse bu meselede bir erkek gibi davranabilseydi. Fakat arz ve talep kanunu bir demir kanundu. Demir yolu trafiğini planlama kanunu bir demir kanundu. Arasındaki onu numaralı yer almaya zorlayan iyi kalpli kadın Oleg'in omzundan parasını bilet memuruna uzatmıştı bile. Onun sıranın başına yerleştiren polis de Oleg'i kenara çekmek için o tarafa yürümeye başlamıştı bile. Oleg hala memura, bir yönde en yakın istasyondan 20 mil yürümem gerekecek, öbür yönden ise 40 milden fazla yürümek zorunda kalacağım diye yakınıyordu ama bu artık kamp havasında bir sızlanıştı. Verileni telaşla kabullendi. Pekala, şu istasyonu olsun.